Ayrım 30.
Gördünüz mü? Biliyordum başıma gelecekleri, dedi teyze. Gagat ailesi demek. Bilirsiniz, hani şu 5. kattakiler. Bunların hepsi namussuz. Dede, bir zamanlar aslan terbiyecisi kadınların peşinden koşarmış. Hıh, olacak iş mi şimdi bu aslan terbiyecisi kadınlar? Doktor, baksanıza, yeri gelmişken ona kendini ellemesini engelleyecek bir şurup hazırlayamaz mısınız? Beber veledine kötü huy kazıyıcı bir şurup reçetesi yazmak üzere teyzeyi kapıcı dairesine kadar izledim. Kimseye karşı yüzüm tutmuyordu ve bunun da bal gibi farkındaydım. Kimseden para alamıyordum. Beleş muayene ediyordum, daha çok da meraktan. Bu bir hataydı. İnsanlar sonradan onlara ettiğiniz iyiliğin intikamını alıyorlardı daima. Biber'in teyzesi de diğerleri gibi benim kibirli tok gözlülüğümden epey faydalandı. Hem de bayağı sıkı istismar etti. Kendimi salıvermiştim. Yalana dolana kaptırmıştım. Onların peşine takılmıştım. Beni ele geçirmişlerdi. Ağlaşıyorlardı hasta müşterilerim. Her gün gitgide artan dozda beni keyfi biçimde oradan oraya sürüklüyorlardı. Aynı zamanda o çirkinlikten bu çirkinliğe derken bana ruhlarının dükkanında neler gizlediklerini de gösteriyorlardı ve bunu benden başkasına da göstermiyorlardı. Bu çirkinlikler paha biçilmezdi. Ne var ki parmaklarınızın arasından kayıp gidiyorlardı sümüksü yılanlar gibi. Günün birinde her şeyi anlatacağım, eğer her şeyi anlatabilecek kadar çok yaşarsam. Ayağınızı denk alın iğrenç mahluklar. Bırakın da birkaç yıl daha kibarlık yapayım. Beni daha hemen öldürmeyin. Yalaka ve çaresiz görünmeli, her şeyi anlatacağım. Sizi temin ederim ve o zaman da birden geri çekileceksiniz. Tıpkı Afrika'da kulübeme sıçmaya gelen sümüklü tırtıllar gibi ve sizi daha da ustaca, kepaze ve daha tiksintirici kılacağım. O kadar ki sonunda belki de geberirsiniz nihayet. Tadı tatlı mı diye soruyordu Beber şurup konusunda. Sakın tatlısından yapmayın diye tembih ediyordu teyze. Bu küçük leş parçası için tatlı olmasını hak etmiyor ve üstelik zaten yeterince çalıyor benden şeker. Nerede ne kadar pişkinlik, nerede ne kadar melanet varsa onda da var. Sonunda gider anasını bile doğrar bu. Anam yok ki benim diye keskin bir ifadeyle lafı çaktı yaş tahtaya basmayan Beber. Ha siktir, dedi o zaman teyze. Bir de utanmadan cevap veriyor. Görürsün sen cevap yetiştirmek neymiş. Hele bir kırbacımı alayım da. Ve derhal kırbacını almaya gitmez mi? Ama o çoktan soluğu sokakta almıştı bile. Sapık karı diye bağırdı onu koridorun ortasında. Teyzenin suratı kıpkırmızı oldu ve tekrar yanıma geldi. Sessizlik, konuyu değiştirdik. Belki de Doktor Minör sokağının 4 numarasının ara katındaki bayanı görmeye gitseniz iyi edersiniz. Bir zamanlar bir noterin yanında çalışmış, ona sizden söz etmişler. Ben de hastalarına pek iyi davranan bir hekim olduğunuzu söyledim ona. Bana yalan söylemekte olduğunu hemen anlamıştım teyzenin. Onun esas tercih ettiği hekim Frolichon'dur. Mümkün olduğunda hep onu tavsiye eder, bana gelince tam tersine her fırsatta arkamdan atıp tutar. Benim insanlıkçılığım onun bana hayvani bir kin beslemesine neden olmuştu. O bir hayvandır, bunu unutmamak gerek. Gel gelelim, hayran olduğu o Frolichon'da para peşin, öyle olunca da bana gelirdi ayaküstü muayene olmaya. Beni birine tavsiye etmesi için mutlaka yine tamamen bedavaya ya da yine de idüğü belirsiz pis bir iş olması gerek. Giderken yine de Beber'i düşündüm. Hava aldırın ona deyiverdim. Bu çocuk yeterince hava almıyor. Nereye gidebiliriz ki ikimiz? Kapıcı dairemi bırakıp pek uzaklara gidemem ki. Hiç olmazsa parka kadar gidin. Pazar günü. Ama parkta buradakinden bile daha çok insan ve toz var. Herkes alt alta üst üste. Doğru bir noktaya parmak basmıştı. Ona tavsiye edebileceğim başka bir yer düşünmeye koyuldum. Çekinerek mezarlığı önerdim. Garan Ransi mezarlığı bölgedeki az çok genişçe sayılabilecek biricik ormanlık araziydi. Bak bu doğru. Hiç hiç aklıma gelmemişti. Oraya bal gibi gidebiliriz. Beber tam da geri geliyordu. Ya sen Beber, mezarlıkta gezmeye çıkmaya ne dersin? Ona sormak zorundayım doktor. Çünkü iş gezmeye çıkmaya gelince tam da keçi inadı tutar, haberiniz olsun. Beber'in bu konuda hiçbir kesin kanaati yoktu. Ama bu fikir teyzenin hoşuna gitmişti ve bu da yeterliydi. Mezarlıklara zaafı vardı teyzenin, tüm Parisliler gibi. Konu bu olunca sanki neredeyse düşünmeye başlayacaktı. Artısını eksisini tartıyordu. Surlar fazla serseri yatağı, parkta kesinlikle fazlasıyla toz vardı. Oysa mezarlık doğrusu hiç de fena değildi. Üstelik pazar günleri oraya gelenler genellikle eli yüzü düzgün, namuslu insanlardı, hem de terbiyeliydiler. Ayrıca üstelik işin pratik kısmı, dönüşte pazar günü hala açık mağazaların bulunduğu Liberté bulvarından, Liberté özgürlük demektir, geçerek alışverişini yapmak da mümkündü. Ve teyze bundan şu sonucu çıkarırdı. Beber, hadi koş doktor beyi, bayan Honrüller'in, Honrül Fransızca'da enrol fiilini paslanmak çağrıştırıyor ve enrol paslanan deyişiyle aynı şekilde telaffuz ediliyor. Paslanmak ailesi ya da paslanan ailesi gibi. Evine götür. Minör sokağında nerede oturduğunu biliyorsun değil mi? Ha, Beber, bayan Önrül'ün. Beber her şeyin nerede olduğunu bilirdi. Yeter ki bu dışarılarda sürtmek için bir fırsat olsun. Venrue sokağıyla, Venrue koca göbekli demek, Lenin meydanı arasında kiralık binalar dışında artık pek bir şey kalmamıştı. Müteahhitler kırsal alan olarak geriye kalan ne varsa hemen hepsini ele geçirmişlerdi. Le Garans deniyordu oraya. Garans tavşanlık demek. Uç kısımda ufacık bir parça kalmıştı topu topu, birkaç boş arsa son sokak fenerinden sonra. Direnişçi bir iki müstakil ev binaların arasına sıkışmış vaziyette işte öyle küflenip gidiyordu. Dört oda, aşağıdaki koridorda da nem içinde tüten koca bir soba, pek fazla yakılmazdı doğrusu ateş, tasarruf olsun diye. Bunlar kalanlar rantiye evleridir. Evlerine girer girmez öksürürdünüz duman yüzünden. Oralarda kalanlar zengin rantiyeler değildir. Hayır, özellikle de beni yolladıkları onroyller. Ama olsun, hiç olmazsa bir şeycikleri olan kişilerdi. İçeri girince onroyllerin evinde dumana ek olarak 100 numara kokardı, bir de yahni. Evlerine ödemeyi dahi yeni bitirmişlerdi. Koskoca bir 50 yıllık birikimlerine denk düşüyordu bu. Evlerine girer girmez ve onları görür görmez ikisinde de bir tuhaflık olduğunu düşünür ama ne diye merak ederdiniz. Valla onroylerde de doğal olmayan şey 50 yıl boyunca karı koca paralarının tek kuruşunu bile pişmanlık duymadan harcayamamış olmalarıydı. Evlerine hem canlarını hem de ruhlarını adayarak sahip olabilmişlerdi salyangoz gibi. Ama o, yani salyangoz, hiç olmazsa bunu farkına varmadan yapar. Onroyllarsa onlar sırf bir eve sahip olmak için yaşamın kıyısından geçip gittiklerine inanamıyorlardı ve tıpkı çevrelerine örülen duvardan dışarı çıkarılan insanlar gibi şaşkınlık içindeydiler. İnsanlar içine atılıp unutuldukları zindanlardan çıkarıldıklarında kim bilir ne garip bir yüz ifadesi takınıyorlardır. Önroylar daha evlenmeden bile önce ev almaya niyetlenmişlerdi. Önce ayrı ayrı sonra da birlikte. Yarım yüzyıl boyunca akıllarına başka herhangi bir şey getirmeyi reddetmişlerdi ve yaşam onları başka şeyleri düşünmeye zorladığında da savaşı örneğin özellikle de oğullarını bu onları büsbütün hasta etmişti. Her ikisi de daha o zamandan sahip oldukları onar yıllık tasarruflarıyla yeni evliler olarak evlerine yerleştiklerinde inşaat henüz tamamlanmamıştı. Ev o zamanlar tarlaların ortasındaydı hala. Oraya ulaşabilmek için kışın takunya kullanmak gerekiyordu. Onları Rivolt isyan yolunun köşesindeki manava bırakırlardı sabah işe giderken saat 6'da. Atlı tramvay istasyonuna Paris istikametinde, oradan 3 kilometre uzakta 2 paralık biletle. Tüm bir yaşam boyunca bu koşullara dayanabilmek demek, bünyenizin sapasağlam olması demektir. Portreleri yatağın üzerine asılıydı, üst katta nikahta çekilmiş bir resim. Yatak odalarının, mobilyaların taksitleri de ödenmişti, hem de epey uzun süredir. 10, 20, 40 yıldır ödenen tüm faturalar zaten hep bir arada iğnelenmiştir. Komodinin üst çekmecesinde, ayrıca tamamen güncelleştirilmiş hesap defteri de aşağıda asla yemek yenmeyen yemek odasındadır. Eğer isterseniz onröler size bütün bunları gösterebilir. Cumartesi günleri yemek odasında hesapları denkleştiren odur. Kendileri ise yemeği hep mutfakta yediler. Bütün bunları yavaş yavaş öğrendim. Önce onlardan, sonra daha başkalarından, daha sonra da Beber'in teyzesinden. Onları biraz daha yakından tanıdığımda en büyük korkularının ne olduğunu bizzat kendileri anlattılar. Ömür boyu çektikleri korkuyu, yani oğullarının tek çocuk atıldığı ticaret hayatında işlerinin ters gitmesi korkusu. Bu pis düşünce 30 yıl boyunca hemen her gece uykularını kaçırmıştı, az ya da çok. Kalem işine girmişti oğlan. Düşünsenize, son 30 yılda kalemlerde ne aksamalar olmuş, iniş çıkışlı ne krizler yaşanmıştı. Belki bugüne dek kalem sahibi olmaktan beter, istikbali o derecede belirsiz başka bir meslek görülmemişti. Kimi işler vardır o kadar ters giderler ki düze çıkma umudu kalmadığı için borç almayı dahi düşünmezsiniz. Ama bazıları da vardır ki borç meselesi her zaman az çok gündemdedir. Bu tür bir borcu düşündüklerinde hala evin ve gerisinin taksitlerinin artık ödendiği bugün için bile onröler oturdukları yerden fırlıyorlar ve göz göze geliyorlardı kıpkırmızı yüzlerle. Böyle bir durumda ne mi yaparlardı? Reddederlerdi. Ezelden beri her türlü borç talebini geri çevirmeyi kararlaştırmışlardı. Prensip meselesi. Ona, yani oğullarına bir birikim aktarabilmek için bir miras ve bir ev, baba yadigarı. Onların düşünce tarzı buydu. Elbette ağırbaşlı bir çocuktu oğulları ama ticaret hayatında bazen birileri sizi sürükleyiverirdi. Sorulduğunda ben her konuda onlara hak veriyordum. Benim annem de ticaretle uğraşıyordu. Onun o ticaret işleri bize yalnızca sorun çıkarmıştı. Az ekmek çok bela. Dolayısıyla ben de sevmiyordum bu iş hayatını. Bu oğlun oluşturduğu tehdidi rizikolu bir vadeyle karşı karşıya kalması halinde, ola ki istemeye niyetlenebileceği bir borcun oluşturabileceği muhtemel tehlikeyi peşinen anlayabiliyordum. Açıklamaya gerek yoktu. O, yani baba Anrol ise Sebastopol bulvarında 50 yıl boyunca noter katipliği yapmıştı. Dolayısıyla çarçur edilen nice servetler görmüştü. Hatta bana esaslı birkaç vaka bile anlattı. Başta kendi babası olmak üzere, öyle ki Onröl'ün olgunluk sınavının ardından öğretmenlik mesleğine atılamayışı ve bir an önce katiplik işlerine girişmek zorunda kalışı da kendi babasının iflas etmesi yüzündendi. Böyle şeyleri unutmak ne mümkün? Her neyse, evlerinin taksitleri ödendiğinde, mülkiyet hakkı falan da tamamen alındığına, tek bir kuruş borçları da kalmadığına göre kendilerini güvende hissetmek açısından pek bir dertleri kalmamıştı bu ikisinin. 66. yaşlarına gelmişlerdi. Ve işte tam da bu sırada adama garip bir sıkıntı peyda olmuştu. Daha doğrusu aslında bu bir nevi sıkıntıyı epeydir hissediyormuş ama eskiden hiç üstünde durmuyormuş. Çünkü daha evin ödenmesi gerekiyormuş. Bu mesele iyice hale yola girip tamamen halledilince ve imzalar da atılınca işte o zaman başlamıştı o garip sıkıntısını düşünmeye. Sanki bir baş dönmesi, sonra da her iki kulağında birden sis boruları öter olmuştu. Günlük gazete almaya başlaması da o döneme denk düşüyordu, madem ki artık alacak imkan vardı. İşte Onroyl'ün kulaklarında hissettiği her şeyi gazete yazıyordu ve uzun uzadıya anlatılıyordu. Öyle olunca da gidip o ilandaki ilacı almıştı. Ama o sıkıntısını geçirmediği gibi tam aksi olmuştu. Sanki kulakları daha bile fazla ötüyordu. Yoksa aslında buna kafayı taktığı için mi daha fazla geliyordu? Yine de ne olur ne olmaz diye birlikte dispanserin doktoruna muayene olmaya gitmişlerdi. O da onlara tansiyonunuz var demişti. Bu kelime etkilemişti onu. Ama aslına bırakılacak olursa bu takıntı çok da iyi zamana denk düşmüştü. Evi ve oğlunun vadelerini onca yıldır kendilerine o kadar dert etmişti ki 40 yıldır her vadede çuvalını, o koca bedenini tümüyle esareti altına alan o endişe kurgusunun içinde aniden bir yer boşalmış gibiydi. Üstelik aynı daimi ürkek tutkuyla. Doktor ona tansiyonundan söz ettiğinden beri artık kafayı yastığa koyar koymaz tansiyonunun atışlarını dinliyordu kulağının dibinde. Hatta nabzını kontrol etmek için ayağa bile kalkıyordu ve sonra da kalbinin her atışında bedeninin küçük gevşek darbelerle sarsılışını hissedebilmek için orada yatağının yanında gecenin ortasında uzun süre hiç kımıldamadan duruyordu. İçinden bunun bütün bu şeylerin kendi ölümü olduğunu söylüyordu. Hep yaşamdan korkmuştu. Şimdi ise endişesini bir şeylere bağlıyordu. Ölüme. Tansiyonuna nasıl ki 40 yıl boyunca bunu evin taksitlerini ödeyememe riskine bağlıydıysa. Hala mutsuzdu. Eskisi kadar ancak mutsuz olmak için bir an önce yeni bir geçerli neden bulmalıydı. Sanıldığı kadar kolay bir şey değildir bu. Mutsuzum demekle iş bitmiyor. İnsan ayrıca bunu kendine kanıtlayabilmeli, kendini geri dönüşü olmayacak biçimde ikna edebilmelidir. Onun da istediği buydu aslında. İçindeki korkuya sağlam bir gerekçe kazandırabilmek hem de bayağı geçerli cinsinden. Tansiyonu 22'ymiş doktora göre. 22 ciddi bir rakamdı. Doktor ona kendi ölümünün yolunu bulmayı öğretmişti. Meşhur kalemci Oğuz'sa o pek ortalıkta görünmüyordu. Yılbaşına doğru bir iki kez çıkardı piyasaya. O kadar. Ama zaten artık istediği kadar gelebilirdi kalem taciri Beyzade. Anneciğinde ve babacığında ödünç alınabilecek hemen hemen hiçbir şey kalmamıştı. Böyle olunca da artık neredeyse hiç gelmiyordu oğul. Bayan Onroy'la gelince onu tanımam çok daha uzun zaman aldı. Onun kendine dert ettiği hiçbir endişesi yoktu. Hayal dahi edemediği kendi ölümünün endişesi de dahil olmak üzere. Yalnızca yaşından yana yakınması vardı ama o da daha çok laf olsun diye herkes gibi yapmış olmak için. Bir de hayatın sürekli pahalılaştığından dem vururdu. En büyük uğraşları artık tamamlanmıştı, ev ödenmişti. Taksitleri daha çabuk ödeyebilmek için son taksitleri büyük bir mağazanın hesabına yeleklere düğme dikmeye başlamıştı. 100 para kazanmak için kaç düğme dikmek gerektiğine inanamazsınız. Üstelik yaptığı işin teslim edilmesi otobüsle hep sorun oluyordu ikinci mevkide. Hatta bir akşam o yüzden dayak bile yemişti. Yabancı bir kadındı bu. Ömür boyu konuşmuş olduğu ilk ve tek yabancıydı. O da onu azarlamak için. Evin duvarları eskiden çevrede hava akımı varken nispeten kuru kalabiliyordu. Ama artık kira getirisi olan yüksek binalarla çevrili olduğundan beri evlerinde her şeyden nem sızıyordu. Perdeler bile küf lekeleriyle kaplanmaktaydı. Ev alındıktan sonra bunu izleyen bir ay boyunca Bayan Onroyl güler yüzlü davranmıştı. Mükemmel, vaftiz sonrası bir rahibe kadar sevinçten uçar vaziyette. Hatta Onroyl'e Jules, biliyor musun, bugünden itibaren her gün gazete alacağız, artık alabiliriz diyen de oydu. Öylesine. İlk kez onu düşünmüştü, ona yani kocasına bakmıştı, ardından da kendi etrafına bakmıştı ve derken onun annesini düşünmüştü, kayınvalide Enroy'u. Ve daha o an yeniden ciddileşivermişti kız. Son ödemeyi yapmadan önceki haline dönmüştü. Ve işte her şey bu düşünceyle birlikte yeniden başladı. Çünkü kocasının annesiyle ne karı koca arasında ne de dışarıdan kimseciklere pek sözü edilmeyen bu ihtiyar kadınla ilgili olarak yapılabilecek daha başka tasarruflar vardı. Bahçenin dibinde yaşıyordu. Eski süpürgelerin, eski tavuk kafeslerinin ve çevredeki tüm binaların gölgelerinin biriktiği, çitin çevrelediği yerde. Neredeyse içinden hiç çıkmadığı kıytırık bir kulübede kalıyordu. Zaten sırf yemeğini verebilmek bile başlı başına bir hadiseydi. Kimsenin daracık sığınağına girmesini istemiyordu, oğlunun bile. Cinayete kurban gitmekten korkuyormuş, öyle diyordu. Gelin yeni tasarruflar yapmayı tasarlamaya başladığında bunu önce kocasına çıtlattı, onu sınamak için ez cümle yaşlı kadını düşkünler yurduna tam bu bunak karılarla ilgilenen St. Vincent sörlerinin yanına yerleştirmelerinin mümkün olup olmadığını yoklama babında. O yani oğul ne evet dedi ne de hayır. O sırada onun ilgisi başka bir noktaya odaklanmıştı, şu hiç susmayan kulağındaki seslere. Bunları yani bu sesleri düşündükçe, dinledikçe bu korkunç seslerin onu uyutmayacağına karar vermişti. Ve gerçekten de uyuyacağına onları dinliyordu. Düdükler, davullar, mırmırlar. Yani bir işkenceydi bu. Gece gündüz durmadan bununla ilgileniyordu. Tüm sesleri içine almıştı. Ancak yine de zamanla bu şekilde aylar sonra o endişe aşınmıştı ve yalnızca onunla ilgilenmesine yetecek boyutta değildi artık. Bu durumda o da karısıyla birlikte Saint-Quentin pazarına döndü. Söylenene göre tüm bölgenin en ucuzu oymuş yani Saint-Quentin pazarı. Sabahtan çıkıyorlardı ve bütün günü orada geçiriyorlardı. Hesap işleriyle birlikte fiyatlarıyla ilgili ve belki de şöyle yerine böyle yapılsa daha ne kadar tasarruf edilebilecekleri konusundaki fikir alışverişi için. Gece saat 11'e doğru evlerindeyken bir cinayete kurban gitme korkusu yeniden peyda alıyordu. Düzenli aralıklarla ortaya çıkan bir korkuydu bu. Ondaki, karısındaki kadar değildi. Onun yeniden umutsuzca sarıldığı şey özellikle de sokağın iyice sakinleştiği o saatlerde daha çok kendi kulaklarındaki gürültülerdi. Bu olduğu sürece ben asla uyuyamam diye yüksek sesle sesleniyordu kendini iyice endişeye sevk etmek için. Çekmeyen bilmez. Ama Bayan Anroy kocasının ne demek istediğini asla anlamaya çalışmamıştı. Ne de o kulak sıkıntıları kisvesi altında onun asıl içini kemiren sorunun ne olabileceğini tasavvur etmeye çalışmıştı.